Ayrım 28, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 401, bölüm 67. Şov aradıktan 20 dakika sonra Katie'nin kaldığı pansiyonun giriş kapısındaki zil çaldı. Katie odasının kapısına koştu ve diyafona bastı. Şov! Evet. Katie düğmeye basıp kapıyı açtı ancak daha sonra öylece donup kaldı. Gelen ses şova mı aitti? Telaşlı olan Katie gelen kişinin şov olduğunu farz etmişti. Alt kaptan gelen ağır ayak seslerinin yaklaştığını hissetti bu sesler. Katie kapının üzerindeki zincirli sürgüyü çekti, telaşla topladığı çantasını kaptı ve çılgına dönmüş şekilde kaçabilmenin yollarını aradı. Odadan yalnızca tek bir çıkış yeri vardı. O da arka caddeye bakan pencereydi. Katie pencereyi açtı ve camdan dışarı baktı. İkinci kattan aşağı atlayacaktı. Filmlerde bu durumda ya bir yangın merdiveni ya da aşağıda içi dolu çöp kutusu olurdu. Ancak gerçek hayatta böyle bir şey insanın karşısına çıkmıyordu. Çarşafları birbirine bağlayıp ip haline getirecek kadar zamanı da yoktu. Caddede üzerinde kot pantolon ve çizgili kazak olan eski püskü katlanır bir sandalyede oturmuş, loş ışığın altında gazete okuyan iri yarı bir adamdan başka kimse yoktu. Katie, beni yakalarsan sana 100 pound veririm diyerek adama seslendi. Şaşıran adam yukarıya bakarak efendim dedi. Katie pencere pervazına çıktı, çantasını sırtına doğru atmıştı. Atlayacağım ve sen de beni tutacaksın, anladın mı? Adam elindeki gazeteyi yere attı, ayağa kalkıp etrafa bakındı. Belki de bir tür kamera şakasıyla karşı karşıya olabileceğini düşünüyordu. Atlayacağını mı söyledin? Beni tut. Adam sadece aman tanrım diyebildi. Odanın kapısının tam önüne birisi gelmişti. Katie bir şeyin tahta kapıyı ittiğini duydu. O dayanılamaz uzun saniyeler boyunca gözünün önüne gelen tek şey bir zamanlar aynen bu şekilde duran ve bedeninin içinden mermiler geçen Anna Fisher'di. Keşke Anna bir saniye önce atlamış olsaydı. Katie aşağıdaki adama atlıyorum dedi. Adam ise durmadan hareket ediyor, kalın kollarını bir o yana bir bu yana götürüyordu. Katie'nin düşeceği noktayı tutturmaya çalışıyordu. Katie kararlı bir şekilde tut dedi. Katie zıpladı. Birkaç saniye sonra o ve adam elleri ve kolları birbirine karışmış halde yere kapaklanmıştı. Katie ayağa kalktı, bedeni sağlamdı. Ezilen kolu ve dizinin altındaki kesik haricinde hiçbir şeyi yoktu. Adamın eline 25 pound sıkıştırdı, bir öpücük verdi ve koşmaya başladı. Köşeyi döndü ve binadan uzaklara koştu, arkasına bakmadı. Adamın yönünü değiştirip onun peşine düştüğünü görmedi. Apartmanda kaldığı odanın kapısının birden açıldığını ve bir başka adamın da sokağa fırlayıp onun peşinden koştuğunu da görmedi. Ancak adamların varlığını ve ona yaklaştığını hissedebiliyordu. Çığlık atmalı mıydı? Etrafta birçok insan vardı ya, adamların silahı varsa? Zavallı Nesnik'i etrafta 1 milyon insan varken vurmuşlardı. Katie çaresizce etrafta polis aradı ancak kimseleri göremedi. Üçüncü adamı hiç görmedi. Çünkü adam onun önündeydi ve karşı taraftan yaklaşıyordu. Adam ilk takımın başarısız olması durumunda harekete geçecek bir emniyet tedbiriydi ve görünüşe göre işini yapma fırsatı bulacaktı. Adam paltosunun cebinden bir şırınga çıkardı, kapağını çekti ve koşmaya başladı. Bölüm 68. Taksi sokağa girdi ve şov gözleriyle etrafı taradı. Katie'yi gördü ve gözünü ondan ayıramadı. Kadının yüzünden korku içinde olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Katie koşuyordu. Şov kadının arkasında bir adamın olduğunu gördü ancak adamın yanına arkadaşları da katılacaktı. Ve olan oldu. Şov güneş ışığının adamın elindeki nesneden yansıdığını gördü. Hareket eden taksiden atladı ve koşmaya başladı. Katie ile adamın arasında santimler vardı. Adam şırıngayı geri doğru çekti ve ileri doğru savurdu. Katie'nin karnına isabet almıştı. Katie önündeki adam ondan çok daha iri birinden darbe alıp kenara savrulurken nefesini tuttu. Bir şeyin kolunun yanından hızlıca geçtiğini hissetti, yere baktı ve onu birkaç santim ile ıskalayan iğneyi gördü. Daha sonra adamın elini yakalayan, ileri doğru büken ve iğneyi sonuna kadar adamın göğsüne saplayan şovu izledi. Şırınganın pompasına sonuna kadar basmıştı. Adam korkuyla vücuduna batan şeye baktı, şovu üzerinden attı, ayağa kalktı ve sokağın aşağı tarafına doğru koşmaya başladı. Adamın dudakları hissizleşmeye başlamıştı bile. İlaç ölümcül yolculuğuna başlamıştı. Sezar Bulgar Georgi Markov'a yay düzeneğiyle donatılan bir şemsiyeyle atılan zehiri, yani rizini tercih etmemişti. Adamın bedenine giren şey ise siyanürden 1000 kat daha ölümcül olan tetrodotoksindi ve zehir büyük dozajda verilmişti. Bu maddenin panzehiri yoktu. Adam 20 dakika içinde ölecekti. Shaw Katie'yi kolundan yakaladı. Birlikte Houston istasyonuna koştular. Tube adı verilen metroya atladılar, King's Cross istasyonuna geçtiler, tekrar gün ışığına çıktılar ve bir taksiye atladılar. Shaw adama yola devam etmesini söyledi ve daha sonra Katie'ye baktı. Katie, Shaw'a o ana kadar ne koşarken ne de Tube'dayken tek bir kelime etmemişti. Shaw'un içini korku kaplamaya başlamıştı. ''Şırınga, sana...'' Katie titreyen elini Shaw'un kolunun üzerine koydu. ''Hayır, değmedi, senin sayende.'' Bunların olacağını nereden bildin? Her şey bir yana, şansımız yaver gitti. Shaw koltuğa sırtını yasladı. Oradakiler işin ardındaki üçüncü şahısların adamlarıydı değil mi? Shaw kafasını salladı. Evet, üçüncü oyuncu. Katie taksi Londra trafiğiyle mücadele ederken pencereden dışarı baktı. Öğlen vakitleri geçiyor, hızlıca alacakaranlığa dönüyordu. Nereye gidiyoruz? Shaw hiçbir şey söylemedi. Shaw, seni duydum. Şu andık bu soruya verecek bir cevabım yok. Lensik konusunda seni dinlemediğim için özür dilerim. Shaw dobra dobra konuşarak bu lafların bir faydası yok dedi. Haberi yazmamalıydım. Evet, yazmamalıydın. Çuvalladık sanırım. Öyle görünüyor. Sana bulunduğun yerden ayrılmamanı söylemiştim. Binadalardı, kaçmak zorundaydım. Dışarı nasıl çıktın? Katie durdu. Shaw'a pencereden atlayıp hayatta kaldığını, Anna'nın başaramadığı şeyi başardığını söylemek istemiyordu. Arkadan çıktım. Bir planın var mı? Bir amacım var, hayatta kalmak. Planım halen hazırlık aşamasında. Lesniki, şu üçüncü şahıslar için çalıştığı artık çok belli. Adamı öldürdüler ve beni de öldürmeye çalıştılar. Anladığım kadarıyla bir şekilde Scribe için çalışmamı sağladılar ve Lesnik'i de karşıma çıkardılar. Gerçek olamayacak kadar güzel bir haberle karşılaştığımı biliyordum. Lanet olsun. Katie elini sertçe koltuğa vurdu. Lesnik bizi onu tutan adamlara götürecek herhangi bir şey söyledi mi? Katie başını iki yana salladı. Hayır, geçmişini kontrol ettim, her şey doğruydu. Çok samimi bir adama benziyordu. Babası Sovyetler tarafından öldürülmüş. Muhtemelen onlara kin güdüyordu ve onu bulanlar da bundan faydalandı. Ancak bunlar bizi gerçeğe bir adım dahi yaklaştırmaz. Gerçekten neler döndüğünü öğrenme fırsatı yakalamak için kimlik değiştirmeliyiz. Katie Shaw'a baktı. Bize yardımcı olabilecek birilerini tanıyor musun? Shaw çoktan telefonu cebinden çıkarmıştı. Tanıyor olabilirim. Bölüm 69. Nicholas Creel kariyerinin en mutlu günlerinden birini geçiriyordu. Yıllarca süren çalışması, yarattığı uluslararası çaptaki büyük kriz sayesinde hem Çin hem de Rus hükümetleri Ares şirketi ve bu şirkete bağlı diğer firmalar ile $500 milyon değerinde bir anlaşma imzalamak üzereydi. Şirketi bu işten çok daha fazla para kazanacaktı. Modern çaptaki savunma şirketlerinin merkezileşme anlayışı, anlaşmazlığın her iki tarafına da silahlar satmak, bu tarafların aynı kıyafetler içinde birbirini yok etmesini sağlamaktı. Fakat Ares savaşlarda taraf tutmuyordu. Bu şirket kitle imha silahlarını eşit fırsatlarla temin ediyordu ve hep de böyle kalacaktı. Bu başarılı anlaşmaları hızlandıran şey ise devlet başkanı Gorshkov'un Beijing'den sert bir tavırla özür talep etmesiydi. Adam ayrıca Rusya'nın uluslararası itibarına gelen zararlardan dolayı $1 milyar büyüklüğünde para istiyordu. Beijing'de beklenildiği gibi bu talepleri kabul etmemişti. Onlar da Gorshkov'un talebiyle eşit sertlikte bir açıklamayı Moskova'ya ileterek Çinlilerin Kızıl Korku kampanyasında parmağı olmadığını ve bu yüzden de özür dilemek zorunda olmadığını belirtmişti. Tahmin edildiği üzere bu iki dev ülke arasındaki uluslararası ilişkiler tepe taklak olmuş, kopma safhasına gelmişti. Diğer ülkeler olaya el atıp bu karmaşayı barışçıl bir şekilde çözüme ulaştırmaya aracı olmaya çalışmıştı. Doğal olarak Birleşik Devletler lider rolünü üstlenmişti. Ancak Çin hükümeti esasında borçlarını satın alarak Amerika'nın tüketimini finanse ettiği için Washington, Beijing'in geri adım atmasını istemesi üzerine ufaktan geri çekilmişti. Ruslar da aynen bu sebepten dolayı Amerika'yı Çin'in eline bakmakla suçlamıştı. En sonunda Rusya'daki ABD Büyükelçisi'ne Ruslardan fevri bir eylemde bulunmamalarını istediğinde ya geri plana çekilmesi ya da çantalarını toplaması söylenmişti. Daha sonra Fransa olaya müdahil olmaya çalıştı. Ancak Gorshkov Fransız Başbakan'ın telefonlarına dahi cevap vermedi. Almanlar sessizliğini korumuştu. Berlin belli ki yeni bir demir perdenin arkasına sürülmeyi ya da titanyum tabuta girmeyi istemiyordu. İngilizler çok daha kritik bir durumdaydı. Rusya yaşanan katliamdan sorumluysa ve Çin de Kızıl Korku kampanyasını Londra'dan yönetiyorsa işler karışacaktı. Zavallı İngilizler bu durumda tam olarak nasıl bir rol oynamaları gerektiğini ya da nasıl bir tepki vereceklerini bilmiyordu. Çin ile başlangıç niteliğindeki diplomatik görüşmeler başlayınca komünistler aynen Ruslara verdikleri cevaptaki gibi hiçbir kusurlarının bulunmadığını bildirdi. Ve İngiliz hükümetine bu anlaşmazlığa karışmamasını ileterek görüşmeleri sonlandırdı. Dünyanın tamamı artık 3. Dünya Savaşı için silahlanmaya başlamıştı. Yapılacak yeni üretimler dünya tarihindeki en büyük ticari faaliyet olacaktı. Bu durumu Ares Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kriel'a e-posta ile bildirmişti. Adamın sevinci gönderdiği e-postanın her kelimesine yansımıştı. Şu kızıl korku işi talih kuşu gibi başımıza kondu. Kriel e-postayı bir kez daha okudu ve sonra sildi. Gerçekten de ne talih kuşu. Bu salağın yerine yeni bir başkan yardımcısı alacağını aklına not etti. Soğuk savaş geri dönmüştü, hem de eskisinden çok daha iyi bir halde. Ustaca atılmış bir dizi adımla ve harikulade planlama ile dünyanın güç yapısını olması gereken şekle getirmişti. Orta Doğu'daki önemsiz oyuncular Bağdat'ta bir camiyi daha un ufak ederek, Anbar'da bir pazar yerini bombalayıp, pazardaki 80 sivilin tamamını ve 2 Amerikan askerini öldürerek, "Hey buradayım, ben halen kötü haber kaynağıyım," diyor, dünyayı eski haline çekmeye çalışıyordu. Dünya bu kesimlere ortak olarak hem hızlıca tepki vermiş, verdiği tepkiyi de her şeyi çok açık olarak anlatmıştı. "Bizi rahatsız etmeyin. Çok ciddi problemlerimiz var. Milyonlarca insan ölebilir." Kriel ironik bir şekilde dünyayı gerçek savaş moduna geri döndürerek daha medeni hale getirmişti. Ne de olsa planı buydu. Tek bir silah ateşlenmedi. Hiç para harcanmadı. Vicdansız barbarlar kendi hallerine bırakıldı. Hat-trick yapıldı. Çok teşekkürler. Aslında yapılanlar hiçbir zaman para kazanmak için yapılmamıştı. Her şey dünya için yapılmıştı. Nicholas Kriel dünyayı kurtarmıştı. Fakat yine de yanlış bir şeyler vardı. Kriel resimlere konu olabilecek İtalyan topraklarında, önünde duran güzel Akdeniz sahilinde duruyordu. Yanında da üzerinde parıl parıl beyaz cübbe olan rahibe vardı. Rahibe çok sayıda yetimin yaşadığı zamanlarda 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından inşa edilen binanın yerini alacak yeni yetimhanenin planlarına bakarken ışık saçıyordu. Rahibe İtalyanca konuşarak, "Çok güzel, bunları yaparak ne kadar iyi biri olduğunu gösteriyorsun Nicholas," dedi. "Lütfen Rahibe Hanım, en azından bu kadarını yapayım. İnanın çocukların yeni bir eve kavuşarak elde edeceği huzuru ben de elde edeceğim." Kriel bunların hepsini akıcı İtalyancası ile söylemişti. Birçok dili üst düzeyde biliyordu. Bu dilleri ise sadece yaptığı işlerde bir fark yaratmak için öğrenmişti. Yaptığı büyük anlaşmaların bazılarını sadece müşterilerinin ana dilinde "lütfen ve teşekkür ederim" diyebildiği için yapmıştı. Yeni yetimhanenin yapılacağı yerde dolanan Kriel'in içinde bulunduğu anlar büyük bir zafer hissi yaşatmalıydı. ancak yaşatmıyordu ve bunun tek bir sebebi vardı. Cesar Londra'dan gelmiş ve helikopterle de Shiloh'a geçmişti. Katie James'i elinden kaçırmıştı ve gözleri Creel'in gözlerine benzeyen Shaw adlı adam da görevin tam ortasında ortaya çıkmıştı. James ile birlikte yine dışarılarda dolanıyorlardı. Ne yaptıklarını ise onlardan başka kimse bilmiyordu. Creel'in kaynaklarına göre Shaw, James'in kaldığı binaya gelmeden 20 dakika önce Phoenix grubu binasından ok gibi fırlamıştı. En kötü şey ise Creel'in bu tepkinin ardında yatan sebebi bilmemesiydi. Dünyanın en zengin 14. şahsı uzun zaman sonra ilk defa gerçek korkuyu hissediyordu. Creel emin olduğunu düşünüp her şeyi riske atan ya da hiçbir zaman yanılmayacağını düşünen biri değildi. Gerçek anlamda her şeyi bilemeyeceğinin farkında olacak kadar zekiydi. O anında elindeki planı duruma uydurabilen, yeni bilgileri en üst düzeyde etki edecek şekilde kullanabilen biriydi. Ve sabit bir planı her zaman için başarısızlığa mahkum olduğunu öğrenmişti. O bunları düşünürken rahibe adama sarılıyordu. Kadının meleklere özgü gözyaşları ceketini ıslatıyordu. Creel'in kulağına fısıldayarak, ''Tanrı bu yaptığın şey için seni kutsayacaktır.'' dedi. Her şey bir yana Creel giriştiği işleri garantiye alan bir adamdı. ''Rahibe hanım, sizden bir ricada bulunabilir miyim?'' ''Sen iste yeter evladım. Benim için dua eder misin?'' Bölüm 70. Shaw ve Katie, Shaw'un daha önce güvenli ev olarak ayarladığı Londra'nın dışında Richmond yakınlarında bulunan küçük bir eve saklanmıştı. Saklandıktan bir gün sonra geceleyin Hollanda aksanlı bir İtalyan onları ziyarete geldi. Bu kişi Shaw'un Amsterdam'da gittiği restoranı işleten adamdı. Adam nazikçe Katie'ye selam verdi ve daha sonra başıyla Shaw'u selamladı. Shaw adamı yakından inceliyordu. ''Shaw buraya nasıl geldin?'' dedi. Adam trenle diyerek yanıt verdi. Biraz daha güvenli bir yöntem. Shaw anladığını gösterircesine başını salladı. Bu sırada Katie de adamı meraklıca izliyordu. Paket sende mi? Adam cebinden küçük bir paket çıkardı ve paketi Shaw'a uzattı. Shaw adama rulo haline getirilmiş bir avro destesi vermeye çalıştı ama adam parayı geri itti. Shaw en azından masraflarını karşılayayım dedi. ''Tüm bunlar bitince Amsterdam'a beni ziyaret etmeye gel. Paranı orada güzel yemekleriyle kötü şarap için harcarsın.'' İki adam tokalaştı ve daha sonra Hollandaca konuşan İtalyan adam evden ayrıldı. Shaw paketi paltosunun cebine koydu ve beklenti içinde gözlerini ona diken Katie'ye baktı. ''Katie bir şey söyleyecek misin?'' dedi. ''Hayır.'' Shaw daha sonra Frank'i aradı ve gelişmeleri adama aktardı. Shaw'un uzunca süren açıklamalarından sonra Frank'in yanıtı az ve öz olmuştu. ''Hadi oradan.'' ''Ben birazcık daha yardımı dokunacak bir şey arıyordum.'' ''Benim ne yapmamı istiyorsun? Elinde gerçek bir kanıt yok ve şu üçüncü şahsın kim olduğunu halen bilmiyorsun.'' ''Öyleyse beni Dublin'e geçir, ben işi üstlenirim.'' ''Neden Dublin? Görmem gereken insanlar var.'' ''Mesela kim? Malahide Kalesi'ndeki Leona Bartaroma mı? Onu görmeye gittiğini biliyorum. Bu arada Katie James benim yanımda. Vay, şansa bak. Beni Dublin'e geçirebilir misin? Üst kattaki kişileri senin MI5 için serbest olarak çalıştığına ikna ederken epey zorlandım. Ayrıldığını fark ederlerse her şey biter. Sen sadece beni Dublin'e geçir.'' ''Olur ama Leona'yı o şey için görmeyeceğine söz vermelisin.'' ''Söz.'' Ertesi gün Shaw ve Katie eski bir otobüsle Londra'dan Galler'e geçti. Oradan da içinde fareler cirit atan bir romorkör geminin nemli ambarına atladılar. Gemi İrlanda gölünden hareketli deniz sularına geçiyordu. Katie İrlanda'ya savrula savrula giderken bir kovaya bir saat boyunca kustu. Shaw Katie'ye yüzünü silmesi için ıslak havlu uzatıyordu. Katie sonunda dik bir şekilde oturdu. Midesinde dışarı çıkabilecek hiçbir şey kalmamıştı. ''Katie deniz tutmasına karşı bayağı dirençliymişsin.'' dedi. ''Ben daha çok karaya alışkın biriyim.'' ''Dünyadaki herkes seni aradığı için yüksek hızlı feribotları tercih edemezdik.'' Herkes ünlü olmayı ister ve ünlü olunca da ünün ne kadar berbat bir şey olduğunu fark eder. Kısa zamanda varacağız. Bir eli sancı giren karnının üzerinde olan Kate'e "Bunu duyduğuma sevindim," dedi. "Peki oraya vardık diyelim, sonra ne yapacağız?" "Sonra kaybolmamızı sağlayacak birisiyle buluşacağız. Yeni kimlikler, yeni kılıklar." "Daha sonra?" "Daha sonra bir sonraki adımımızın ne olacağına karar vereceğiz." Shaw daha sonra ayağa kalkıp biraz yürüdü ve gemi penceresinden dışarı baktı. Ramorkör yavaşlamış, sallanmalar azalmıştı. Dalga kıranı geçmiş, limana girmişlerdi. "Haydi gidelim." Katie dikkatlice ayağa kalktı. Bacaklarını hissetmeye çalışıyordu. Çantasını omzuna attı. "Shaw, öleceğiz değil mi?" "Muhtemelen. Neden?" "Sadece emin olmak istedim."
28. ayrımın sonu. Sayfa 417.